Ayrım 33, Yaşam ve Yazgı, Vasili Grossman, sayfa 361. Almanların ağır silahları santralı neredeyse her gün ateş altında tutuyordu. Almanlar ustalaşmışlardı, mermileri atölyelerin duvarlarına isabetli bir şekilde yapıştırıyorlardı. Patlama sesleri sık sık toprağı sarsıyordu. Tek tek bombardıman uçakları serseri serseri dolaşıyor, bomba atıyordu. Messerler santralın üstünde makineli tüfek ateşine başlıyorlardı. Bazen de uzak tepelerde Alman tankları beliriyordu ve o zaman da aceleci bir makineli tüfeğin çatırtısı açık seçik duyuluyordu. Stepan Fyodorovich tıpkı santralın diğer işçileri gibi bombardımanlara alışmış gibiydi. Ancak o da diğer işçiler de bombardımana alışırken bir yandan da manevi güçlerini yitiriyorlardı. Ve Spiridonov'u zaman zaman bir bitkinlik kaplıyordu. Yatağına yatmak, ceketini başına çekmek ve öylece kımıldamadan, gözlerini açmadan yatmak istiyordu. Bazen içki içiyordu, bazen Volga kıyısına koşmak, Tumak'a geçmek ve Stalingrad santralına bir kez bile bakmadan sol kıyıdaki bozkırda yürümek, sırf Alman mermilerinin ve bombalarının korkunç ulumalarını duymamak için asker kaçaklığı ayıbına razı olmak istiyordu. Stepan Fyodorovich yakında bulunan 64. Ordu Karargahı aracılığıyla Moskova ile bağlantı kurduğunda ve halk komiser yardımcısı Spiridonov yoldaş, başında bulunduğunuz kahraman işçilere Moskova'dan selam iletiniz dediğinde Stepan Fyodorovich rahatsız olmuş, kahramanlık bunun neresinde diye düşünmüştü. Burada ise hala Almanların Stalingrad santralına karşı toplu bir saldırıya geçme hazırlığı yaptıklarına ilişkin söylentiler dolaşıyor, korkunç bombalarıyla her yeri darmadağın edecekleri söyleniyordu. Bu söylentiler yüzünden insanın eli ayağı buz kesiyordu. Gündüz Almanlar geliyorlar mı diye yan gözle sürekli gri gökyüzüne bakıyor, gece ise birden yerinden fırlıyor, yaklaşan Alman hava ordularının korkunç uğultusunu duyar gibi oluyordu. Korkudan sırtı göğsü sırılsıklam oluyordu. Görünüşe göre sinirleri bozulan bir tek o değildi. Baş mühendis Kamışov bir keresinde ona şöyle demişti: "Artık gücüm kalmadı. Sürekli saçma sapan bir hayal görüyorum. Yola bakıyorum ve tabanları yağlasam mı diye düşünüyorum." Merkez Komitesi parti organizatörü Nikolayev ise bir akşam ona uğramış ve "Bana bir bardak vodka doldur Stepan Fyodorovich. Bittim, tükendim ben. Son zamanlarda bu antibombardıman ilacını almadan hiç uyuyamıyorum." demişti. Stepan Fyodorovich Nikolayev'in bardağına içki koyarken şöyle demişti: "Yüz yıl yaşa, yüz yıl öğren. Araç gerecin kolayca tahliye edilebileceği bir meslek seçmeliymiş. Şuna bak, türbinler burada kaldı, biz de yanlarında. Oysa diğer fabrikalarda çalışanlar ne zamandır Sverdlovsk'ta gezip tozuyorlar." Stepan Fyodorovich Vera'yı gitme konusunda ikna etmeye çalışarak şöyle demişti bir keresinde: "Doğrusu hayret ediyorum. Bizim adamlar bana geliyorlar. Herhangi bir bahaneyle buradan savuşup gitmek istiyorlar. Seni o kadar ikna etmeye çalıştığım halde gitmek istemiyorsun. Bana izin verselerdi bir an bile durmazdım." "Ben senin için burada kalıyorum." diye kaba bir tavırla yanıtlamıştı Vera. "Ben olmasam sen kendini tümden içkiye verirsin." Ama Stepan Fyodorovich'in tek yaptığı Alman ateşi karşısında korkudan titremek değildi tabii ki. Stalingrad santralında cesaret, ağır çalışma, kahkaha, espri, insana ilerisini düşündürtmeyen iç karartıcı yazgı duygusu da vardı. Bebekle ilgili düşünceler Vera'yı sürekli üzüyordu. Bebek hasta mı doğacaktı? Vera'nın yerin altında havasız, sigara dumanlı bir yerde yaşaması ve her gün bombardıman yüzünden toprağın sarsılması bebeğe zarar mı verecekti? Son zamanlarda sık sık midesi bulanıyor, başı dönüyordu. Annesinin gözleri sürekli yıkıntılara, ateşi, delik deşik toprağı, gri gökyüzünde siyah gamalı haçlı uçakları görürken bebek doğduğunda kim bilir ne kadar hüzünlü, ne kadar ürkek olacaktı. Hatta belki de patlamaların çıkardığı uğultuyu işitiyordu. Belki de bombalar ulurken kıvrılmış, küçücük bedeni taş kesiliyor, minicik başı omuzlarının arasına çekiliyordu. Oysa Vera'nın yanından, bellerinde çadır bezinden palaskalarıyla, yağ ve kir içinde paltolar giymiş insanlar koşuyorlar, geçip giderken Vera'ya el sallıyorlar, gülümsüyorlar, bağırıyorlardı. ''Vera, nasılsın? Vera, beni mi düşünüyorsun?'' Müstakbel bir anne olarak kendisine gösterilen şefkati hissediyordu. Belki bebek de bu şefkati hissediyordu. Yüreği saf ve iyi olacaktı. Vera tankların onarımdan geçtiği makine atölyesine arada bir uğruyordu. Viktorov bir zamanlar orada çalışmıştı. Hangi tezgahın başında durduğunu tahmin ediyordu. Onu işçi tulumuyla ya da pilot üniformasıyla gözünün önünde canlandırmaya çalışıyordu. Ama her zaman sırtında bir hastane sabahlığıyla Vera'nın gözlerinin önüne geliyordu. Atölyede Vera'yı sadece elektrik santralının işçileri değil, ordu üstünden tankçılar da tanıyorlardı. İşçilerle tankçıları birbirinden ayırmak olanaksızdı. Yağlı ceketleri, buruşuk şapkaları, kapkara elleriyle fabrikanın işçileri ve savaşın işçileri aşırı derece benzerdi. Vera Viktorovla ve varlığını gece gündüz hissetmekte olduğu bebekle ilgili düşüncelere gömülmüştü. Büyük annesi, Jenya teyzesi, Seryoja ve Tolya için duyduğu kaygı yüreğini terk etmiyordu. Onları düşündüğünde yalnızca derin bir üzüntü duyuyordu. Geceleri annesini özlüyor, ona sesleniyor, dertlerini döküyor, yardım etmesini istiyor. ''Canım anneciğim, yardım et bana!'' diye fısıldıyordu. Bu anlarda kendisini çaresiz ve zayıf, babasına ''Bana bir şey söyleme, buradan hiçbir yere gitmiyorum'' dediği anlardakinden çok farklı hissediyordu. 63. Bölüm. Öğleden sonra Nadia dalgın dalgın, ''Tolya haşlanmış patatesi kızarmıştan daha çok severdi.'' dedi. ''Lyudmila Nikolayevna yarın tam 19 yaş 7 aylık olacaktı.'' dedi. Akşam da şöyle demişti. ''Marusya, faşistlerin Yasnaya Polyana'daki hunharlıklarını öğrense ne kadar üzülürdü.'' Fabrikadaki toplantıdan çıkan Aleksandra Vladimirovna kısa süre sonra eve geldi ve paltosunu çıkartmasına yardım eden Şıtrum'a ''Hava harika Vitya, kuru bir ayaz var, anneniz şarap gibi derdi.'' dedi. Şıtrum ona şöyle yanıt verdi. ''Annem ekşi lahana ya da koruk derdi.'' Yaşam denizde yüzen bir buzdağı gibi ilerliyordu. Buzdağının soğuk bir karanlığın içinde süzüle süzüle giden alt kısmı, suyun üstünde dalgaları geri püskürten, suyun sesini dinleyen ve soluk alan kısmına sağlamlık veriyordu. Tanıdık ailelerdeki gençler asistanlığa girdiklerinde, tezlerini savunduklarında, aşık olduklarında, evlendiklerinde, kutlamalara ve aile içi konuşmalara bir hüzün ekleniyordu. Strum tanıdığı bir adamın savaşta öldüğünü öğrendiği zaman sanki içinde canlı bir parça ölüyor, benzi soluyordu. Ama yaşamın gürültüsü içinde ölen adamın sesi duyulmaya devam ediyordu. Ama Strum'un düşüncelerinin ve ruhunun bağlantılı olduğu zaman korkunç bir zamandı ve kadınlarla çocukların üzerinde yükselmişti. İşte bu korkunç zaman onun ailesinde de iki kadını ve çocuk denecek yaşta bir delikanlıyı öldürmüştü. Sokolov'un akrabası olan tarihçi Madyarov'dan duyduğu Ozan Mandelstam'ın dizeleri geliyordu Şutrum'un aklına sık sık. Omuzlarıma atlayan bir kurt köpeği 100 yıl ama benim damarlarımda akan kurt kanı değil. Ancak bu 100 yıl onun zamanıydı ve bu zamanla birlikte yaşıyordu. Ölümden sonra da bu zamanla ilişkili olacaktı. Şıtrum'un çalışmaları eskisi gibi kötü gidiyordu. Savaştan yıllar önce başlanmış olan deneyler teoriyle öngörülen sonuçları vermiyordu. Deney verilerinin alacasında bu verilerin teoriye gösterdikleri inatta cesaret kırıcı bir karışıklık, bir saçmalık vardı. Şıtrum ilk başta başarısızlıkların nedeninin deneylerin eksikliğinden, yeni aygıtlara sahip olunmamasından kaynaklandığına inanıyordu. Laboratuvar görevlilerine kızıyordu. Akıllarını yeterince işlerine vermiyorlar. Günlük sorunlarla dikkatleri dağılıyor gibi geliyordu. Ancak mesele yetenekli, neşeli ve sevimli Savostyanov'un vodka fişi bulabilmek için sürekli koşuşturmasında, her şeyden haberi olan Markov'un iş saatlerinde ders vermesinde ya da arkadaşlarına herhangi bir akademi üyesinin ne istihkak aldığını ve bu akademi üyesinin tayınının iki eski karısı ve şimdiki üçüncü karısı arasında nasıl paylaşılacağını açıklamasında ve Anna Naumovna'nın ev sahibesiyle ilişkilerini dayanılmaz şekilde bütün ayrıntısıyla anlatmasında değildi. Savostyanov'un zihni açık canlıydı. Markov bilgilerinin genişliğiyle, en hassas deneyleri yapma konusundaki artistik yeteneğiyle, sakin, telaşsız mantığıyla eskisi gibi Strum'u hayran bırakıyordu. Anna Naumovna yıkılmak üzere olan soğuk bir odada yaşıyor olsa da insanüstü bir azimle ve iyi niyetle çalışıyordu. Ve Strum Sokolov'un kendisiyle birlikte çalışmasından eskisi gibi gurur duyuyordu. Ne deney koşullarına harfiyen uyulması, ne ön belirlemeler, ne de ölçüm araçlarının tekrar tekrar gözden geçirilmesi çalışmaya açıklık getirmiyordu. Şiddetli radyasyon etkisine uğramış bir ağır metalin organik tuzuyla ilgili araştırma kaos istilasına uğramıştı. Bu tuz tanesi bazen Strum'a terbiyesini ve aklını yitirmiş bir cüce olarak görünüyordu. Kulaklarına kadar inmiş şapkası, kırmızı suratıyla bir cüce. Teorinin sert yüzü karşısında suratını ekşitiyor, uygunsuz hareketler ve parmaklarıyla onur kırıcı bir işaret yapıyordu. Teorinin yaratılmasına adları dünya çapında tanınan fizikçiler katılıyorlardı. Teorinin matematik yönü kusursuzdu. Almanya'nın ve İngiltere'nin ünlü laboratuvarlarında 10 yıllarca toplanmış deney verileri teoriye rahatlıkla yerleşiyor, oturuyordu. Savaştan kısa bir süre önce Cambridge'de özel koşullarda parçacıkların teoriyle öngörülen davranışını kanıtlaması gereken bir deney yapılmıştı. Deneyin başarısı teorinin en büyük zaferiydi. Bu deney Strum'a tıpkı güneşin çekim alanında bir yıldızdan gelen ışık ışınındaki izafiyet teorisiyle öngörülen sapmayı kanıtlamış olan deney gibi şairane ve yüce bir deney olarak görünmüştü. Teoriye suikast yapıldığını düşünmek akıl almaz bir şey gibi geliyordu. Sanki bir mareşalin omuzlarındaki sırmalı apoletlerin bir er tarafından sökülmesi gibi bir şeydi bu. Ama cüce önceki gibi yüzünü ekşitiyor ve baş parmağını işaret ve orta parmaklarının arasından göstererek alaycı bir hareket yapıyordu. Ve bu cüceyi kandırmak olanaksızdı. Lyudmila Nikolayevna'nın Saratov'a gidişinden kısa bir süre önce Strum'un aklına teorinin sınırlarının genişletilebileceği düşüncesi gelmişti. Bunun için aslında rastgele seçilmiş iki hipotez ileri sürmek ve matematik mekanizmasını büyük ölçüde ağırlaştırmak gerekiyordu. Yeni denklemler matematikte özellikle Sokolov'un güçlü olduğu dalı ilgilendiriyordu. Strum Sokolov'dan kendisine yardım etmesini rica etmişti. Matematiğin bu alanında kendisini yeterince emin hissetmiyordu. Sokolov teoriyi genişletmek için gerekli olan yeni denklemleri oldukça hızlı bir şekilde kurmayı başardı. Sorun çözülmüş gibi görünüyordu. Deney verileri artık teoriye ters düşmüyordu. Strum başarıya seviniyor, Sokolov'u kutluyordu. Sokolov da Strum'u kutluyordu. Ama endişe ve hoşnutsuzluk sona ermiyordu. Kısa süre sonra Strum yine umutsuzluğa düşmüştü. Sokolov'a şöyle dedi. Akşam Lyudmila Nikolayevna çorapların deliklerini örerken keyfimin kaçtığını fark ettim Pyotr Lavrentyevich. Bu iş sizinle beni anımsatıyor. Sizinle ben de teorinin deliklerini ördük. Farklı renkli iplikle yapılmış kaba bir iş. Kuşkularını deşiyor, didik didik ediyordu. Neyse ki kendini teselli etmenin insanı yenilgiye uğratacağını içgüdüsel olarak hissederek kendisini aldatamıyordu. Teorinin genişletilmesinin hiçbir iyi yanı yoktu. Delikleri örülen teori kendi iç uyumunu yitiriyordu. Hipotezler onu bağımsız bir güçten, kendi başına yaşamdan yoksun bırakıyordu. Teorinin denklemleri hantallaşmıştı. Bu denklemlerden yararlanmak kolay değildi. Teoride dogmatik, anemik, koşullanmış bir şey ortaya çıkmıştı. Sanki kanlı canlı kaslardan yoksundu. Başarılı Markov tarafından yapılan yeni bir dizi deney ise kurulan denklemlerle yine çelişkiye düşüyordu. Bu yeni çelişkiyi açıklamak için bir hipotez daha ileri sürmek, teorinin altına kibritler ve yongalar koyarak desteklemek, her şeyi iplerle bağlamak gerekiyordu. Acemi bir iş, dedi Strum kendi kendine. İzlediği yolun yanlış olduğunu anlamıştı. Mühendis Krimov'dan bir mektup almıştı. Krimov, Strum'un ısmarladığı aygıtın dökümü ve tornalanması işinin bir süre erteleneceğini, fabrikanın yüklü askeri siparişlere yetişmeye çalıştığını, görünüşe göre aygıtın yapımının saptanan süreden 1,5-2 ay daha geç olacağını yazıyordu. Ancak Strum'un canını sıkan bu mektup değildi. Yeni aygıtı artık eskisi gibi sabırsızlıkla beklemiyordu. Aygıt'ın deney sonuçlarını değiştirebileceğine inanmıyordu. Ama bazen öfkeye kapılıyor ve o anda yeni aygıtı bir an önce almak, elde edilecek zengin ve geniş deney verilerinin geri dönüşü olmaksızın ve umutsuzca teoriye ters düştüğüne kesin olarak inanmak istiyordu. Çalışmanın başarısızlığı zihninde kişisel dertleriyle birleşiyor, her şey gri bir umutsuzluğa dönüşüyordu. Bu bezginlik haftalardır sürüyordu. Alıngan biri olup çıkmıştı, ıvır zıvır ev işlerine ilgi göstermeye başlamıştı, mutfak işlerine karışıyordu. Lyudmila'nın bu kadar parayı nasıl harcadığına hayret edip duruyordu. Lyudmila'nın odunluk için ek kira isteyen ev sahipleriyle tartışması onu ilgilendirmeye başlamıştı. Nina Matveyevna ile görüşmeler nasıl gidiyor diye soruyordu ve Lyudmila'dan hikayeyi dinledikten sonra şöyle söylüyordu. Ah şeytan, vay alçak kadın. Artık bilimin insan yaşamıyla ilişkisini, bilimin mutluluk mu yoksa üzüntü mü olduğunu düşünmüyordu. Bu tür düşünceler için insanın kendisini patron gibi, zafer kazanmış biri gibi hissetmesi gerekiyordu. Oysa şu günlerde o kendisini başarısız bir kalfa olarak görüyordu. Artık hiçbir zaman eskisi gibi çalışamayacağını, yaşadığı üzüntünün onu araştırma gücünden yoksun bıraktığını düşünüyordu. En önemli yapıtlarını gençlik yıllarında tamamlamış, 35-40 yaşından sonra önemli hiçbir yapıt vermemiş fizikçilerin, matematikçilerin, yazarların adlarını aklından geçiriyordu. Onların gurur duyacakları bir şeyleri vardı. Oysa kendisinin yaşarken anımsanabileceği işleri gençliğinde yapamadığı için daha uzun süre yaşaması gerekiyordu. Matematiğin gelişmesini sağlayan pek çok yolu koca bir asır kullanılacak şekilde bulan Galois 21 yaşında ölmüştü. Einstein hareketli cisimlerin elektrodinamiği adlı çalışmasını yayımladığında 26 yaşındaydı. Hertz 40'ına varmadan ölmüştü. Bu insanların yazgısıyla Strum'un arasında nasıl bir uçurum vardı? Strum Sokolov'a laboratuvar çalışmasına geçici olarak ara vermek istediğini söyledi. Fakat Pyotr Lavrentyevich çalışmaya devam etmek gerektiği görüşündeydi. Yeni aygıttan çok şey bekliyordu. Oysa Strum fabrikadan gelen mektubu ona söylemeyi bile unutmuştu. Viktor Pavlovich başarısızlıklarını karısının bildiğini ama çalışmalarıyla ilgili olarak kendisiyle konuşmadığını görüyordu. Lyudmila Nikolayevna kocasının yaşamındaki en önemli şeyi umursamıyordu. Ama ev işleri için Maria Ivanovna ile konuşmak için, ev sahibesiyle tartışmak için, Nadia'ya elbise dikmek için, Postoyev'in karısıyla görüşmek için zaman buluyordu. Lyudmila Nikolayevna'ya kızıyor durumunu anlamıyordu. Strum karısının her zamanki yaşamına geri döndüğünü sanıyordu. Oysa Lyudmila Nikolayevna alışkın olduğu her şeyi, sırf bu işler bir alışkanlık olduğu için, kendisinde zaten olmayan manevi bir güç gerektirmediği için yapıyordu. Erişte çorbası pişiriyor ve Nadia'nın ayakkabılarından söz ediyordu. Çünkü yıllardır ev işleriyle uğraşıyordu. Ve şimdi de alışkın olduğu işleri bir makine gibi tekrarlıyordu. Ancak Strum karısının eski yaşamını sürdürürken bu yaşama tam anlamıyla katılmadığının farkında değildi. Kendi düşüncelerine dalıp gitmiş yolcu, çukurların çevresinden dolanarak, arkların üstünden atlayarak ve bu arada bunları hiç fark etmeyerek alışkın olduğu yolda yürüyordu. Kocasının işi hakkında onunla konuşması için yeni ruhsal bir çaba, yeni bir güç gerekliydi. Onda bu güç yoktu. Strum'a ise sanki Lyudmila Nikolayevna'nın bir tek kendi işi dışında her şeye karşı ilgisi varmış gibi geliyordu. Lyudmila Nikolayevna'nın oğlundan söz ederken genellikle Viktor Pavlovich'in Tolya'ya karşı pek iyi davranmadığı olayları anımsaması Viktor Pavlovich'i üzüyordu. Lyudmila Nikolayevna Tolya'nın üvey babasıyla ilişkilerinin adeta bilançosunu çıkarıyordu ve bilanço Viktor Pavlovich'in lehine değildi. Lyudmila annesine şöyle demişti: "Zavallıcık, bir zaman yüzümde ergenlik sivilceleri çıktığı için ne kadar üzülmüştü. Hatta benden kendisine bir merhem almamı bile istemişti. Viktor ise hep onu kızdırırdı." Gerçekten de öyleydi. Tolya'yı kızdırmak Strum'un hoşuna giderdi ve Tolya eve geldiğinde üvey babasıyla merhabalaşırken Viktor Pavlovich genellikle Tolya'nın yüzüne dikkatle bakar, başını sallar ve düşünceli düşünceli şöyle derdi: "Ne o kardeş, yıldızlanmışsın yine." Strum son zamanlarda akşamları evde oturmayı sevmiyordu. Bazen satranç oynamaya, müzik dinlemeye Postoyev'e gidiyordu. Postoyev'in karısı oldukça iyi piyano çalardı. Bazen de Kazan'da yeni tanıştığı Karimov'a uğruyordu. Ama en sık Sokolov'a gidiyordu. Sokolovların küçük odası, konuksever Maria Ivanovna'nın tatlı gülümsemesi, özellikle de masa başında yapılan konuşmalar hoşuna gidiyordu. Akşam geç vakit konuk olduğu yerden dönerken bir süreliğine geçmiş olan sıkıntı eve yaklaştığında tekrar üstüne çöküyordu. 33. ayının sonu. Sayfa 371.